Ayrım 9.
Tabii durum iyiye gitmiyor ama en azından herkes bu işe bulaşmış durumda. Kuşkusuz o da herkes gibi tehdit altında ama bu durumu herkesle birlikte yaşıyor. Hem sonra ciddi biçimde vebaya yakalanabileceğini düşünmüyor. Bundan eminim. Önemli bir hastalığın ya da derin bir acının pençesindeki bir insanın başta tüm hastalık ve acılardan korunduğu düşüncesiyle yaşıyor gibi aslında çok da saçma değil. İnsan hastalıkların hepsini toplayamaz. Bunu fark ettiniz mi? Dedi bana. Varsayalım sizin ağır ya da tedavi edilemez bir hastalığınız, ciddi bir kanser ya da sıkı bir vereminiz var. Asla vebaya ya da tüfüse yakalanamazsınız. Bu olanaksız. Kaldı ki bunun daha da ötesi var. Çünkü bir kanserlinin araba kazasından öldüğünü hiç görmemişsinizdir. Doğru ya da yanlış, bu fikir Cotard'ın keyfini yerine getiriyor. İstemediği tek şey başkalarından ayrı olmak. Tek başına tutsak olmamaktansa herkesle birlikte kuşatma altında olmayı yeğliyor. Veba varken gizli soruşturmalar, dosyalar, fişler ya da eli kulağında tutuklamalar yoktu artık. Açıkçası artık polis yoktu. Artık eski ya da yeni cinayet yoktu. Artık suçlu yoktu. Yalnızca Tanrı lütuflarının en keyfi olanını bekleyen mahkumlar vardı. Bir de onların arasındaki polisler. Böylece Cotard yine Taro'nun yorumuna göre yurttaşlarımızın gösterdiği acı ve şaşkınlık belirtilerini şu türden hoşgörülü ve anlayışlı bir rahatlık içinde ele almakta haklıydı. Siz konuşup durun, ben sizden önce bunları yaşadım. Başkalarından ayrılmamanın tek yolu her şeyden öte iyi bir bilince sahip olmaktır, dedim ama boşuna, bana kötü kötü baktı ve şöyle dedi. O zaman bu hesaba göre kimse kimsenin yanında değildir. Sonra haydi ben böyle söylüyorum, insanları bir araya getirmenin tek yolu onlara veba yollamaktır. Şöyle bir bakın çevrenize. Ve gerçekte ne söylemek istediğini ve şimdiki yaşantısının ona ne kadar rahat gelebileceğini tam olarak anlayamıyorum. O zaman nasıl olur da bir zamanlar kendi gösterdiği tepkileri görmezden gelebilir? Her kişinin kendisi yanında tutma girişimini yolunu şaşırmış bir kişiye bazen yardım etme zorunluluğu ve eskiden ona gösterilen kabalığı insanların lüks lokantalara koşuşturmalarını, orada bulunmaktan ve orada oyalanmaktan duydukları doygunluk duygusunu, her gün sinemada kuyruğa giren tüm gösteri salonlarını hatta dans salonlarını dolduran, halka açık her yere kabarmış deli bir dalga gibi yayılan o dağınık kalabalığı, her tür temasta geri kaçmayı, yine de dirsek dirseğe insanları, cinsleri birbirine iten o insan sıcaklığına duyulan açlığı. Cotard onlardan önce bunları yaşadı, orası kesin. Kadınlar dışında, çünkü o suratla, üstelik kendini sokak kadınlarına gitmeye hazır hissettiğinde bunu yapmaktan vazgeçtiğini sanıyorum. Çünkü böyle uygunsuz bir davranışın sonradan kendisine zarar vereceğini düşünmüş olabilir. Sonuç olarak veba ona iyi geldi. Yalnız ve yalnızlığı istemeyen bir adamken onu kendine suç ortağı yapmıştı. Çünkü gözle görünür biçimde o bir suç ortağı ve bunun keyfini çıkaran bir ortak. Gördüğü her şeye suç ortaklığı ediyordu. Boş inançlara, boş korkulara, şu diken üstünde yaşayan ruhların alınganlıklarına, onların vebadan olabildiğince az söz etme saplantısına ve buna karşı koyamamışlıklarına, hastalığın baş ağrılarıyla başladığını öğrendiklerinden beri en ufak bir baş ağrısında dehşetle şaşkınlığa düşmelerine ve renklerinin solmasına, unutkanlıkları hakaret gibi gören ve bir pantolon düğmesinin kaybolmasıyla yasa bürünen bu insanların gerilmiş, alıngan, değişken duyarlılıklarına. Akşamları Taro'nun sık sık Cotard'la çıktığı oluyordu. Sonra not defterlerinde gün batımlarının ya da gecelerin o karanlık kalabalığına, lambaların ara ara seyrek parıltılarla aydınlattığı beyaz ve kara bir kütlenin içine, omuz omuza vererek nasıl daldıklarını ve insanların sürü halinde vebanın soğukluğuna yakalanmamak için uzak durmaları gereken sıcak zevklere kendilerinin de eşlik etmekte olduklarını anlatıyordu. Birkaç ay önce Cotard'ın halka açık yerlerde aradığı lüks ve rahat yaşam, bir doygunluğa ulaşmaksızın düşlediği, yani sınırsız keyif, işte tüm bir halk şimdi bunlara kapılıyordu. Tüm bunların fiyatı karşı konmaz biçimde arta dursun, asla böylesine para boşa harcanmamış, çoğunluğun en gerekli şeyleri bulamadığı bir sırada gereksiz şeyler asla böylesine saçılıp savrulmamıştı. Her tür oyunun aylaklığı çağrıştırır biçimde çoğaldığı görülüyordu. Aslında aylaklık gibi görünen şey işsizlikten başka bir şey değildi. Eskiden aralarındaki bağı gizli tutmaya özen gösteren, şimdi ise çevrelerindeki kalabalığı görmeksizin büyük tutkulara özgü o değişmez umursamazlıkla birbirlerine sımsıkı sarılmış, başka hiçbir şey düşünmeden kentin içinde yürüyen şu çiftlerden birini Taro ve Cotard bazen dakikalarca izliyorlardı. Cotard duygulanıyordu. "Ah şu neşeli insanlar!" diyordu ve yüksek sesle konuşuyordu. Topluca yaşanan bu hummanın ortasında, çevrelerinde şıngır şıngır öten krallara layık bahşişlerin ve gözleri önünde çevrilen entrikaların ortasında Cotard açıldıkça açılıyordu. Öte yandan Cotard'ın davranışlarında fazla kötülük olmadığını düşünüyordu. Onun "ben onlardan önce bunları yaşadım" sözü zaferden çok mutsuzluğu vurguluyordu. "Gökyüzüyle kent duvarlarının arasına hapsedilmiş bu insanları sevmeye başladığını sanıyorum" diyordu Taro. Örneğin elinden gelse tüm bunların o kadar da korkunç olmadığını onlara seve seve anlatabilirdi. "Onları duyuyorsunuz" dedi bana. "Vebadan sonra bunu yapacağım, şunu yapacağım. Sakin duracakları yerde varoluşlarını zehirliyorlar ve ellerindeki avantajların farkında değiller. Acaba ben tutuklanmamdan sonra şunu yapacağım diyebilir miydim? Tutuklanma bir başlangıçtır, bir son değil. Oysa veba, ne düşündüğümü bilmek ister misiniz? Onlar talihsiz, çünkü kendilerini olayların akışına bırakmıyorlar ve ben ne dediğimi biliyorum." "Gerçekten de ne dediğini biliyor," diye ekliyordu Taro. Bir yandan kendilerini başkalarıyla yakınlaştıracak bir sıcaklık gereksinimini en derinlerinde duyarken, öte yandan da birbirlerinden uzak durmalarını sağlayan kuşku yüzünden bu duyguya kendilerini kapıp koy vermeyen oranlıların çelişkilerini doğru tartabiliyor. Kimse artık komşusuna bile güvenemeyeceğini çok iyi biliyor. Çünkü siz farkına varmadan size veba taşıyabilir ya da sizin kendinizi bırakmışlığınızdan yararlanıp size hastalık bulaştırabilir. İnsan Cotard gibi zamanının çoğunu birlikte olmak istediği herkeste bazı işaretler aramakla geçirmişse bu duyguyu anlayabilir. Akşamdan sabaha vebanın yakalarına yapışabileceği ve belki de tam sağ salim yaşıyor olmanın keyfine vardıkları sırada vebanın böyle bir hazırlık içinde olabileceği düşüncesiyle yaşayan insanları anlamak kolaydır. Cotard bu korku ortamında olabildiğince rahat. Tüm bunları onlardan önce hissetmiş olsa da bu belirsiz durumun acımasızlığını tümüyle onlara hissettiğini sanmıyorum. Sonuçta bizlerle, henüz vebanın öldürmediği bizlerle, özgürlüğünün ve yaşamının her gün yıkılabileceğini de hissediyor. Ancak kendisi bir korku ortamında yaşadığına göre, başkalarının da bunu yaşamasını normal buluyor. Daha doğrusu korkuyu başkalarıyla birlikte taşımak, onu tek başına yüklenmekten daha iyi geliyor ona. İşte bu noktada yanılıyor ve başkalarına oranla onu anlamak güçleşiyor. Ama her şey bir yana, yine bu noktada başkalarından daha çok anlaşılmayı hak ediyor. Son olarak Taro'nun yazdıkları hem Cotard'da hem de vebalılarda ortaya çıkan bu özel bilinçle ilgili bir anlatıyla sona eriyor. Bu anlatıda o dönemdeki güç ortam 3 aşağı 5 yukarı yeniden ele alınıyor ve bu nedenle anlatıcı bunu önemsiyor. Orpheus ve Odysseus'u izlemeye belediye operasına gitmişlerdi. Cotard Taro'yu davet etmişti. Vebanın başladığı ilkbaharda bir dizi gösteri için kentimize gelmiş bir topluluktu. Hastalık yüzünden burada kalınca operamızla anlaşarak gösterisini haftada bir kez yinelemek zorunda kaldı. Böylece aylardır her cuma bizim belediye tiyatrosu Orpheus'un ezgili yakarmaları ve Oridus'un çaresiz çığlıklarıyla çınlıyordu. Öte yandan halk bu gösteriye yoğun bir ilgi göstermeyi sürdürüyor ve oyun büyük başarı kazanıyordu. En pahalı yerlere oturan Cotard ve Taro en şık yurttaşlarımızın üst üste oturduğu partere bakıyordu. Gelenler oyuncuların sahnede yer almalarını kaçırmamak için gözle görülür bir çaba sarf ediyorlardı. Perdeler önündeki göz kamaştırıcı ışık altında müzisyenler sessizce enstrümanlarını akort ederken gölgeler birbirinden ayrılıyor, bir sıradan ötekine geçiyor ve nezaketle eğiliyorlardı. Uygun tonda bir uğultunun içinde insanlar birkaç saat önce kentin karanlık sokaklarında bulamadıkları bir güven duygusuna kavuşuyorlardı yeniden. Smokin vebayı kovuyordu. Tüm ilk perde boyunca Orpheus zorlanmadan yakındı durdu. Tunikli birkaç kadın onun talihsizliğini incelikle yorumladı ve ariyettalarla aşkın şarkısı söylendi. Salon ölçülü bir sıcaklıkla karşılık verdi. İkinci perdede Orpheus'un oyunda yer almayan titremeli bir tonu şarkısına katması ve cehennemin efendisine gözyaşlarına kayıtsız kalmaması için yalvarması pek de fark edilmedi. Elinde olmadan yaptığı bazı ani hareketler uyanık izleyicilere sanatçının yorumuna kattığı bir üslup özelliği gibi geldi. Salonda belli bir şaşkınlık havasının esmesi için üçüncü perdedeki Orpheus'lu Eurydice'un o ünlü düeti gerekti. Eurydice'un sevgilisinden kaçtığı an. Ve sanki Orpheus'u oynayan sanatçı halktan yalnızca bu tepkiyi bekliyormuş gibi ve sanki parterden gelen uğultu onun hissettiklerini doğruluyormuş gibi antik kostümü içinde kollarıyla bacaklarını açarak gülünç bir biçimde sahnedeki rampayı çıkmak ve dekordaki çoban yaşantısına ilişkin ayrıntıların ortasında yere yığılmak için bu anı seçti. Baştan beri oyunun geçtiği dönemi yansıtmayan o dekor parçaları ilk kez izleyicinin gözünde ilk kez ve korkunç bir biçimde o tarihe aykırı niteliğine bürünüverdi. Çünkü aynı anda orkestra sustu. Parterdeki izleyiciler ağır ağır yerlerinden kalkmaya ve salonu boşaltmaya başladılar. Önceleri bir cenaze duasından sonra kiliseden ya da bir ölü odasından çıkar gibi sessizce çıkıyorlardı. Çıkarken başlarını eğmiş kadınlar eteklerini topluyor, erkeklerse katlanır koltukların eşlerine çarpmasını engellemek için onları dirseklerinden tutarak eşlik ediyorlardı. Ama yavaş yavaş hareket hızlandı. Fısıltılar haykırışlara dönüştü ve kalabalık çıkışlara koşmaya ve son olarak çıkışta bağıra çağıra kapıya doğru itişip kakışmaya başladı. Yalnızca yerlerinden kalkmış olan Cotard ve Taro bir zamanlar kendilerinin de yaşadıkları bir görüntü karşısında yapayalnız duruyorlardı. Sahne üzerinde her yana eğilip bükülen kötü bir oyuncu görünümüne bürünmüş veba, salondaysa kırmızı koltukların üzerinde unutulmuş yelpazeler ve dantel parçalarının yansıttığı artık gereksiz olmuş bir lüks. Eylül ayının ilk günlerinde Rambert ciddi ciddi Rio'nun yanında çalışmıştı. Erkek lisesinin önünde Gonzales ve iki gençle buluşacağı gün izin istemişti yalnızca. O gün öğlen 12'de Gonzales ve gazeteci iki çocuğun gülerek geldiklerini gördü. Geçen sefer bir talihsizlik olduğunu ama böyle bir şeyi beklediklerini söylediler. O hafta nöbet sırası kendilerinde değildi zaten. Gelecek haftaya kadar sabretmek gerekiyordu. O zaman yeniden işe başlayacaklardı. Rambert bu sözün doğru olduğunu söyledi. Böylece Gonzales gelecek pazartesi buluşmalarını önerdi. Ama bu kez Rambert'i Marcel ile Louis'nin evine yerleştireceklerdi. Seninle bir buluşma saati saptayacağız. Eğer ben yoksam sen doğrudan onların evine gideceksin. Onların nerede oturduklarını sana anlatacağız. Ama o sırada Marcel ya da Louis dostlarını şimdi oraya götürmenin en iyisi olacağını söylediler. Eğer fazla müşkülpesent değilse 4 kişilik yemekleri vardı. Böylece durumu görebilecekti. Gonzales bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve hemen limana doğru indiler. Marcel ve Louis, Marina mahallesinin bir ucunda, kentin sahile açılan kapılarına yakın bir yerde oturuyorlardı. Kalın duvarlı, boyalı ahşaptan kepenkleri, çıplak ve güneşsiz odaları olan küçük bir İspanyol eviydi. Pilav vardı, çocukların annesi servis yapıyordu. Güler yüzlü ve yüzü kırışıklıklarla dolu yaşlı bir İspanyoldu. Gonzales şaşırdı, çünkü kentte hiç pirinç bulunmuyordu. Kent kapılarında bu işleri ayarlıyoruz, dedi Marcel. Rambert yiyip içiyordu. Gonzales onun gerçek bir dost olduğunu söylerken gazeteci burada geçireceği haftadan başka bir şey düşünmüyordu. Gerçekte 2 hafta beklemesi gerekti. Çünkü ekiplerin sayısını azaltmak için nöbet sırası 2 haftaya çıkarıldı. Ve 15 gün boyunca Rambert kendisini sakınmaksızın hiç durmadan sabahın ilk ışıklarından akşama kadar bir bakıma gözü kapalı çalıştı durdu. Gece geç saatte yatıyor ve derin bir uykuya dalıyordu. Tembellikten insanı tüketen bir didinmeye böyle ani bir geçiş onu hemen hemen hayalsiz ve güçsüz bırakıyordu. Yakında gerçekleşecek olan kaçışından fazla söz etmiyordu. Tek bir önemli olay, bir haftanın sonunda ilk kez doktora bir gece önce sarhoş olduğunu açıkladı. Bardan çıktıktan sonra kasıklarının şiştiği ve kollarını koltuk altlarından yukarıya zor kaldırdığı hissine kapılmıştı. Aklına veba gelmişti. İşte o zaman tek bir tepki, Rio ile birlikte kendisine de mantıksız gelen o tepkiyi duymuştu. Kentin tepesine doğru koşmuş, orada denizin her zaman seçilemediği, ancak göğün biraz daha iyi görüldüğü küçük bir meydandan, kenti çevreleyen duvarların üstünden karısına büyük bir haykırışla seslenmişti. Eve döndükten sonra bedeninde hiçbir belirti kalmadığını görünce bu beklenmedik krizden pek gurur duymamıştı. Rio böyle bir davranışı çok iyi anladığını söyledi. Durum ne olursa olsun insanın canı böyle şeyler yapmak ister bazen. Rambert ayrılırken Rio birden "Monsieur Otton bana sabah sizden söz etti," dedi Rio. "Sizi tanıyıp tanımadığımı sordu. Kaçakçıların bulunduğu yerlere sık sık gitmemesini öğütleyin," dedi bana. Uyarıda bulundu. "Ne demek bu?" "Acele etmeniz gerek." Teşekkür ederim, dedi Rambert doktorun elini sıkarken. Kapıda birden geri döndü. Ryu onun vebanın başlangıcından beri ilk kez gülümsediğini gördü. Niçin gitmemi engellemiyorsunuz? Elinizde bu. Ryu alışılmış bir hareketle başını salladı ve bunun Rambert'in işi olduğunu, onun mutluluğu seçtiğini, Ryu'nun ise ona karşı ileri sürecek savları olmadığını söyledi. Bu konuda neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar veremeyeceğini söyledi. Bu koşullarda niçin bana elimi çabuk tutmam gerektiğini söylüyorsunuz? Bu kez Ryu gülümsedi. Kim bilir, belki ben de mutluluk için bir şeyler yapmak istiyorum. Ertesi gün başka bir şeyden artık söz etmediler. Ancak birlikte çalıştılar. Ertesi hafta Rambert küçük İspanyol evine yerleşmişti. Ortak oturma odasında ona bir yatak yapmışlardı. Gençler yemeğe dönmediklerinden ve ondan evden olabildiğince az çıkmasını rica ettiklerinden çoğunlukla orada tek başına yaşıyor ya da yaşlı anneyle sohbet ediyordu. Kuru ve hareketli bir kadındı. Siyahlar giyiyordu. Tertemiz beyaz saçlarının altında esmer ve kırış kırış bir yüzü vardı. Sessiz sedasız duruyor, Rambert'e baktığında gözlerinin içiyle gülümsüyordu. Bazen ona karısına veba taşımaktan korkup korkmadığını soruyordu. O ise bunun ufacık bile olsa denenmesi gereken bir şans olduğunu, oysa kentte kalmakla ikisinin de sonsuza kadar ayrı kalma riskini göze aldıklarını söylüyordu. ''Kibar mı?'' diyordu yaşlı kadın gülümseyerek. ''Çok kibar. Güzel mi? Sanıyorum.'' Ah diyordu, işte bu nedenle. Rambert düşünüyordu. Tabii ki nedeni buydu. Ama tek neden bu olamazdı. Tanrı'ya inanmıyor musunuz? Diyordu her sabah ayine giden yaşlı kadın. Rambert inanmadığını söyledi. Ve yaşlı kadın yine bu nedenle dedi. Haklısınız, ona kavuşmanız gerek. Yoksa elinizde ne kalır? Kalan zamanda Rambert odalar arasındaki bölmelere asılmış yelpazeleri okşayarak çıplak ve kaba sıvalı duvarlar arasında dört dönüyor ya da masa örtüsünü çevreleyen iplikten topları sayıyordu. Akşam gençler dönüyordu. Çok konuşmuyorlardı. Yalnızca henüz zamanın gelmediğini söylüyorlardı. Akşam yemeğinden sonra Marcel gitar çalıyor, anasonlu bir likör içiyorlardı. Rambert'in düşünüyor gibi bir hali vardı. Çarşamba günü Marcel, yarın akşam, gece yarısı, hazır ol, diyerek döndü. Onlarla birlikte nöbet tutan iki adamdan birisi vebaya yakalanmış ve onunla aynı odayı paylaşan ötekisi gözlem altına alınmıştı. Böylece 2-3 gün Marcel ve Louis yalnız kalacaklardı. Gece boyunca son ayrıntıları yoluna koyacaklardı. Ertesi gün iş hallolabilecekti. Rambert teşekkür etti. Memnun musunuz, diye sordu yaşlı kadın. Memnun olduğunu düşündü ama başka bir şey düşünüyordu. Ertesi gün ağır bir göğün altında nemli ve boğucu bir sıcak vardı. Veba ile ilgili haberler kötüydü. Yine de yaşlı İspanyol kadın soğukkanlılığını koruyordu. Dünyada günah var diyordu. O zaman böyle olur işte. Marcel ve Louis gibi Lambert'in de üstü çıplaktı. Ama ne yaparsa yapsın omuzlarının arasından ve göğsünden ter akıyordu. Kepenkleri kapalı evin yarı gölgesinde esmer ve parlak erkek gövdeleri görülüyordu. Rambert konuşmadan dört dönüyordu. Birden akşamüstü saat 4'te giyindi ve dışarı çıkacağını söyledi. Dikkat dedim Marcel. Bu gece yarısı iş tamam. Her şey yolunda. Rambert doktorun evine gitti. Ryu'nun annesi onu kentin yukarı bölgesindeki hastanede bulacağını söyledi. Nöbetçi birliğinin önünde aynı kalabalık dönüp duruyordu. Dağılın diyordu patlak gözlü bir çavuş. Ötekiler de dağılıyordu ama daireyi bozmadan. ''Bekleyecek hiçbir şey yok.'' diyordu ceketinden ter fışkıran çavuş. Ötekiler de bu düşüncedeydi ama öldürücü sıcağa karşın yine de bir yere ayrılmıyorlardı. Rambert geçiş belgesini çavuşa gösterdi. O da Taro'nun bürosunu işaret etti. Büronun kapısı avluya bakıyordu. Bürodan çıkan Raip Panelu ile karşılaştı. İlaç ve ıslak çarşaf kokan küçük beyaz pis bir odada Taro, siyah ahşap çalışma masasının başında gömleğinin kollarını sıvamış, bir mendille dirseğinin içinde birikmiş teri kuruluyordu. ''Hala burada mısınız?'' ''Evet, Ryu ile konuşmak istiyordum.'' ''Odada ama onun karıştırmadan işinizi hallederseniz daha iyi olur.'' ''Niçin? Aşırı yorgun. Elimden geldiğince işini hafifletmeye çalışıyorum.'' Rambert Taro'ya bakıyordu. Zayıflamıştı Taro. Yorgunluktan gözleri donuklaşmış, yüzü çizgi çizgi olmuştu. Güçlü omuzları büzülmüştü. Kapı vuruldu ve beyaz maske takmış bir hasta bakıcı içeri girdi. Taro'nun çalışma masasına bir tomar fiş bıraktı ve bezin boğuklaştırdığı bir sesle yalnızca 6 dedi ve dışarı çıktı. Taro gazeteciye baktı ve yelpaze gibi yaydığı fişleri ona gösterdi. Güzel fişler değil mi? Yo, bunlar gece ölenler. Alnı çukurlaşmıştı. Fiş tomarını topladı. Artık yapabileceğimiz tek şey var. Kayıt tutmak. Taro masadan destek alarak ayağa kalktı. Gidiyor musunuz yakında? Bu akşam, gece yarısı. Taro bunun hoşuna gittiğini ve Rambert'in kendisine dikkat etmesini söyledi. Bunu içtenlikle mi söylüyorsunuz? Taro omuz silkti. Benim yaşımda ister istemez içtenlik oluyor. Yalan söylemek çok yorucu. Taro, dedi gazeteci. Doktoru görmek istiyorum. Özür dilerim. Biliyorum, o benden daha insancıl, değil mi? Sorun bu değil, dedi Rambert sıkıntıyla ve durdu. Taro ona baktı ve birdenbire ona gülümsedi. Bir akvaryum ışığının yayıldığı, açık yeşile boyanmış duvarlı küçük koridoru izlediler. Gerisinde tuhaf hareketler eden karaltıların seçildiği camlı kapıya gelmeden tam önce Taro Rambert'i tüm duvarları dolaplarla kaplı küçük bir odaya soktu. Dolaplardan birini açtı. Bir sterilizatörden iki gazlı bezli maske çıkardı. Birini Rambert'e uzattı ve ağzını örtmesini istedi. Gazeteci bunun bir işe yarayıp yaramadığını sordu. Taro işe yaramadığını ancak başkalarına güven verdiğini söyledi. Camlı kapıyı ittiler. Mevsime karşın pencereleri sımsıkı kapalı geniş bir koğuştu. Duvarların tepesinde havayı tazeleyen aletler vınlıyordu. Eğik pervaneler iki sıra halinde dizili gri yatakların üzerinde basık ve iyice sıcak havayı karıştırıyordu. Her taraftan boğuk ve tiz iniltiler tek düze bir sızlanma halinde yükseliyordu. Beyazlar giymiş insanlar parmaklıklarla çevrili yüksek pencerelerden dökülen acımasız ışığın içinde ağır ağır hareket ediyorlardı. Rambert koğuşun korkunç sıcağında kendini rahatsız hissetti ve inleyen bir karaltının üzerine eğilmiş Ryu'yu tanımakta güçlük çekti. Doktor yatağın yanında iki hasta bakıcının kollarından ve bacaklarından tuttuğu hastanın kasıklarını yarıyordu. Doğrulduğunda bir yardımcının ona uzattığı tasa aletlerini bıraktı ve pansumanı yapılmakta olan hastaya bakarak bir an kımıldamadan durdu. ''Yeni haber var mı?'' dedi yaklaşan Taro'ya. Panarux karantina merkezinde Rambert'in yerini almayı kabul etti. Zaten çok çalıştı. Rambert'siz 3. denetim ekibini toplamak gerekecek. Ryu başıyla onayladı. Kastel hazırlıklarını tamamladı. Bir deneme öneriyor. Ah bu iyi dedi Ryu. Son olarak Rambert var burada. Ryu arkasını döndü. Gazeteciyi görünce maskenin üzerinden gözleri kısıldı. Ne yapıyorsunuz burada dedi. Başka yerde olmalıydınız. Taro gidişin bu akşam gece yarısı olacağını söyledi. Rambert de ekledi. İlkece, aralarından biri her konuştuğunda gazlı bezden maske şişiyor ve ağız bölgesinde ıslanıyordu. Bu söyleşi biraz gerçek dışı kılıyordu. Sanki heykellerin diyaloğu gibi. Sizinle konuşmak istiyordum, dedi Rambert. Birlikte çıkalım eğer isterseniz. Beni Taro'nun bürosunda bekleyin. Bir süre sonra Rambert ve Ryu, doktorun arabasının arka koltuğunda oturuyorlardı.